8. kaset 2. yüz, sayfa 217. Bunlardan birincisi, etnik veya ulusal gruplara dayanan veya onların adını taşıyan siyasal dernekler kurulmasını yasakladı. Ve bunu hemen Rumeli'deki Rum, Bulgar ve diğer azınlık kulüp ve derneklerinin kapatılması izledi. İkincisi, ordudan özel takip müfrezelerinin teşkiline yetki verdi ve silahlı güruhlar ile ünlü Balkan komitacılarının silahsızlandırılması ve bastırılması için şiddetli tedbirler öngördü. Komitacı faaliyetlerini resmi makamlara bildirmeyenler ve izinsiz silah taşıyanlar için ağır cezalar kondu. Manzarayı tamamlamak için ilk kez gayrimüslimleri askere almak üzere adımlar atıldı. Osmanlı meşrutiyetinin vaatlerinin arkasında yatan samimiyet derecesi ne olursa olsun, olayların akışı çok geçmeden bu vaatleri gerçekleştirilemez hale getirdi. İmparatorluğun tabi halkları arasında milliyetçiliğin yayılması ve hakim ulus Türklerin bile sonunda milliyetçi virüse yakalanmasıyla çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluğun hükümdar hanedanına ortak bir bağlılık içinde yaşayacak hür, eşit ve barışçıl bir uluslar birliği şeklindeki Osmanlıcı rüya da ebediyen sona erdi. 21 dipnot. Genç Türk dönemi meclisinde Balkanlı bir Hristiyan mebus olan Yorgi Boşo, "Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım" müstehsi sözüyle Türkleri pek öfkelendirmişti. Talat, Hatıralar, 1946, sayfa 15. Duru, Hatıralarım, sayfa 3. Ergin, Marif, 4. 1132, No 1. Ağustos 1910'da Manastır'daki İngiliz konsolos vekili Talat Bey'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik Gizli Meclisi'nde yaptığı iddia edilen bir konuşmayı şu deyimlerle bildiriyordu. Meşrutiyetin şartlarıyla Müslüman ve gavurun eşitliğinin teyit edildiğinden haberdarsınız. Fakat siz ve herkes bunun gerçekleştirilemez bir ideal olduğunu biliyor ve hissediyorsunuz. Şeriat, bütün geçmiş tarihimiz, yüz binlerce Müslümanın duyguları ve hatta kendilerini Osmanlılaştırmak için yapılan bütün teşebbüslere inatla direnmiş olan, bizzat gavurların duyguları, gerçek eşitliğin kurulmasına aşılmaz bir engel teşkil etmektedir. Biz, gavuru sadık bir Osmanlı haline getirmek için başarısız kalan teşebbüsler yaptık. Balkan Yarımadası'nda küçük bağımsız devletler, Makedonya sakinleri arasında ayrılıkçı fikirleri yaymak mevkiinde kaldıkları sürece de bütün bu çabalar kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkumdur. Bundan dolayı imparatorluğu Osmanlılaştırma görevimizi başarıncaya kadar, Balkan devletlerinin tahrik ve propagandasına nihayet son verdikten sonra, sonunda başaracağımızı şimdiden söylemeye cesaret ettiğim uzun ve zahmetli bir görev, eşitlik bahis konusu olamaz. Birkaç gün sonra yazılmış bir yorumda İngiliz Büyükelçisi Gerald Lowther, Sir Edward Grey'e şunu belirtiyordu. Komitenin Türk olmayan bütün unsurları sempatik ve meşruti yollarla Osmanlılaştırma fikrini tamamen terk etmiş olduğu uzun süreden beri aşikardır. Onlar için Osmanlı açıkça Türk anlamına gelir ve şimdiki Osmanlılaştırma politikaları Türk olmayan unsurların bir Türk havanında dövülmesinden ibarettir. 22 dipnot. Gough ve Temperley 9 1 207 209 şurada zikredilmiştir. Z. Enzine, Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, 1958, sayfa 75. Yayınlayıcılar bu raporun sahihliği hakkında muhterizdirler. Sayfa 7-8. Genç Türklerin merkezi ve bastırıcı politikası hiç de sadece imparatorluğun Hristiyan tebaasına karşı değildi. Rumeli ve Asya vilayetlerinin her ikisinde de bir Türkleştirme politikası güttüler ve Arap, Arnavut ve diğer Türk olmayan Müslümanlara Türk dilini zorla kabul ettirmeye çabaladılar. Uzak vilayetlerde mütevazi gavurlara karşı her türlü gaddarlığı hoş gören Sultan Abdülhamit, Türklere ve Müslümanlara ölüm cezası vermekte daima tereddüt etmişti. Bazı zamanlarda kendisine karşı silahlı fitne hareketleriyle uğraşırken bile idareci elit mensuplarının kanını dökmektense ılımlılığın son sınırına kadar gitmeyi tercih etmişti. Genç, yurtsever, asker ve becerikli genç Türklerin bu çeşit tereddütleri yoktu. 1909 Nisan'ındaki gerici ayaklanmanın bastırılışını, bir harp divanının kurulması ve asi ve gericinin alenen asılması ve hürriyetçilerin tutuklanması izledi. İlk asılan saray baş harem ağası Nadir Ağa'ydı. 23 dipnot, Pierce, 40 Years, sayfa 302-303. Hareket ordusu komutanı Mahmut Şevket Paşa şehirde sıkı yönetimi ilan etti ve 2 yıl daha uzatıldı. İlk 3 ordunun umumi müfettişi olarak yeni kurulan görevinde büyük bir kudret mevkii işgal etti ve bazı çağdaşlar tarafından bir diktatör, hatta Oliver Cromwell'in bir türü olarak tanımlandı. 24 dipnot, Rhine, The Last of the Dragomans, 1951, sayfa 43, karşılaştırma, Ahmat, 316-17, Saks, sayfa 573. Bununla beraber Mahmut Şevket Paşa'nın esas ilgisi politika değil savunmaydı ve faaliyetinin siyasal etkisi de İttihat ve Terakki'nin iktidara dönmesini kolaylaştıracak nitelikteydi. 1909 ve 1911 arasında İttihat ve Terakki önce yüksek subaylar ve yaşlı devlet adamlarıyla ittifak yoluyla, daha sonra da hükümet içindeki ve arkasındaki kendi adamları aracılığıyla imparatorluğun etkin kontrolünde hakim siyasal kuvvet haline geldi. Egemenliği hiç de itirazsız değildi. Kişisel veya politik nedenlerle hakim gruptan ayrılan rakip hizipler cemiyet örgütünün dışında olduğu kadar içinde de ortaya çıktı. Temmuz 1910'da jandarma subayı Ali Kemal'in başında bulunduğu bir gerici fesat hareketinin keşfedilmesinin gösterdiği gibi muhalefet tek bir türden değildi. 25 dipnot, Saks, sayfa 574-75. Bununla beraber İttihat ve Terakki'nin egemenliği 1911'de ilk ciddi bir tehditle karşı karşıya gelmek mevkiinde kalıncaya kadar ciddi olarak sarsılmadı. Meclis içindeki muhalefetin ilk belirtileri, ikinci meşrutiyetten sonraki ilk mecliste gözükmeye başlamıştı. Fakat ondan sonraki bunalımlar ve başarısız ayaklanmadan sonra konan ve uzatılan sıkı yönetim, çok etkin herhangi bir demokratik muhalefetin gelişmesini önledi. 1911 başlarında birçok çevrelerde olayların gidişinden gittikçe artan bir şekilde duyulan hoşnutsuzluk, İttihatçı saflarında ilk büyük ayrılıkta ifadesini buldu. Cemiyetin izlediği siyasal ve toplumsal politikaları ciddi olarak eleştiren Miralay Sadık ve Abdülaziz Mecdi Bey'in liderliği altında Hizb-i Cedid adıyla bir grup teşekkül etti. 26 dipnot, Tuna'ya, Partiler, sayfa 186, Saks, sayfa 588. Parti içinde hızla artan bir destek bulan grup, 23 Nisan'da kendi isteklerine dayanan 10 maddelik bir muhtıranın yayınlanmasını sağladı. 27 dipnot, Metin, Tuna'ya tarafından verilmiştir. Bunların çoğu demokratik ve meşruti usullere daha çok uyulması ve benzer ıslahatla ilgiliydi. Bununla beraber bazıları başka bir düşünüş çizgisini işaret ediyordu. Nitekim 6. madde, ahlak ve adab-ı umumiye-i dinliye ve milliyenin muhafazasıyla beraber garbın, terakkiyat ve tekemmülat-ı medeniyesinin Memaliki Osmaniye'de inkişafını arar. 7. maddede, kanuni esasi dairesinde An-Anat-ı Osmaniye-i Tarihiye'nin idame ve muhafazasını ister. 9. madde ise daha da ileri gider ve hukuku mukaddese-i hilafet ve saltanatı pekiştirecek şekilde kanuni esasideki bazı maddelerin değiştirilmesini ister. Mecdi Bey bir konuşmasında amacı daha da açıkladı. 28 dipnot, Saks, sayfa 589. Ülkede 3 eğilim olduğunu söylüyordu. Gerici taassup, pervasızca çabuk ilerleme ve mevcut örf ve gelenekleri koruyarak kültürel ilerleme hareketi. Kendisinin ve arkadaşlarının istediği üçüncüsüydü. Bu, daha çok sağ kanat grubun ortaya çıkmasına paralel olarak Hizb-i Terakki adıyla küçük bir sol kanat grupta doğdu. Bununla beraber Hizb-i Terakki, İttihat ve Terakki Fırkası'na ve programına daha sıkı olarak bağlı kaldı. 29 dipnot, Tuna'ya, Partiler, sayfa 187. Bu konuların hepsi Ağustos-Eylül 1911'de toplanan bir fırka kongresinde çözüme bağlandı. Bu, bir rastlantı eseri olarak kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden çıkan Selanik'te gizli olarak yapılmış son fırka kongresiydi. İttihat ve Terakki Fırkası'nın geri kalan kongreleri 1912, 1913, 1916, 1917 ve İstanbul'da toplanan son 1918 kongreleridir. 30 dipnot. İbit, sayfa 189. 1911 Kongresi, bir Türk yazarına göre hararetli ve tartışmalı ilk kongre, uluslararası tehlikeli durumun doğurduğu çok gergin bir atmosfer içinde toplandı. 31 dipnot, İbit, sayfa 191. Kongrenin toplantı halinde olduğu bir sırada vaki olan İtalya'nın Trablus'a saldırısına karşı ateş püskürdükten sonra delegeler milli birliğin hamasi bir beyanı şeklinde bir uzlaşmaya ulaşmayı becerdiler. Bu kararlar sorunları pamuk ipliğine bağlamaktan fazla bir şey yapmadı. Muhaliflerin bazıları fırka dışında kaldı ve diğer bazıları da istifa etti. Bunlar bir zamanlar kaderi mutlak olan fırkanın otoritesini zayıflattı ve prestijini düşürdü. 21 Kasım 1911'de İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı hemen bütün grup, parti ve kişilerin birleşmesiyle Liberal Birlik, Hürriyet ve İtilaf adlı yeni bir parti kuruldu. 32 dipnot. Türkçe'de Hürriyet ve İtilaf, Fransızca resmi adı Entente Liberale'ydi. Hürriyet ve İtilaf kurucularının çoğu zaten parlamento üyesi olduklarından hemen meclis içinde bir muhalefet kurmayı başardılar. İttihatçılarla ilk gerçek mücadeleleri parti ancak 20 günlük iken oldu. Dışişleri Bakanı Rifat Paşa'nın Londra elçiliğine atanmasıyla İstanbul için bir mebusluk sandalyesi boşalmıştı. Bunun için yapılan ara seçimde iki aday vardı. İttihatçıların adayı İçişleri Bakanı Memduh Bey, İtilafçıların adayı İtilafçı gazeteci Tahir Hayrettin. 33 dipnot. Liberal Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, ölümü 1889. Hayrettin Paşa'nın oğluydu. Hayrettin Paşa hakkında bakınız İnal, Sadrazamlar, sayfa 894-960. Pakalın, Son Sadrazamlar, 4, 313-77 ve El-1, Kahir Aldin maddesi. İtilafçıların adayı seçmenler heyetinin tek bir oy çoğunluğuyla seçildi. 11 Aralık 1911'de yapılan bu ara seçime her biri farklı bir partiyi ve programı temsil eden iki aday arasında ilk gerçek seçim mücadelesiydi. Muhalefet adayının zaferi daha önce görülmemiş yeni bir durum yarattı ve o zaman birçoklarına bizzat 1908 devrimi kadar önemli bir zafer olarak göründü. Uzun mutlu meşrutiyetin ardından demokratik kurtuluş geliyordu ve Hürriyet ve İtilafçıların lideri Damat Ferit Paşa bu rol için kuvvetle hazırlanıyordu. 34 dipnot. Damat Ferit Paşa hakkında bakınız İnal, Sadrazamlar, sayfa 2029-2094 ve El-2, D.A. Rustov'un yazdığı aynı adlı madde. Başkentte kamuoyu göze çarpar bir şekilde iddiaçı rejime karşı olduğunu belli etmişti. Şimdi diğer bir ses, ülkenin en ileri gelen iki yaşlı devlet adamlarından biri ve iddiaçılara karşı itilafçıların keskin destekleyicisi saygıdeğer Kamil Paşa'nın sesi yükselmişti. Mısır'da kışı geçirmekte olan Kamil Paşa, 20 Aralık 1911'de sultana, imparatorluğun başına gelen felaketlerden dolayı iddiaçıları kınayan ve sıkı yönetimin kaldırılması ile İttihat ve Terakki Fırkası'nın dağıtılmasını isteyen bir mektup gönderdi. Aynı zamanda daha fazla felaketleri önlemenin en iyi çaresi olarak İngiltere ile ittifak teklif ediyordu. 35 dipnot. Y.H. Bayur, Kamil Paşa, sayfa 307-312, Saks, sayfa 589-590. hürriyet ve otoritenin kendilerine karşı bu tehlikeli birleşmesi karşısında fırka her ikisine karşı da süratle harekete geçti. Ocak 1912'de İttihatçılar meclisin dağıtılmasını sağladılar. Şubat'ta Kamil Paşa'nın lahiyasını yayınladılar ve onu gözden düşürmek için kullandılar. Bunu Mezardan Bir Ses adlı 36 dipnot Y.H. Bayur, Kamil Paşa, sayfa 308 ve No. 1. Bir baş makalede tartışan Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçıların ses tonunu belirtti. Nisan'da da o kadar iyi hazırlanmış ve yönetilmiş bir genel seçim oldu ki 275 kişilik bir toplam içinden ancak 6 muhalif üye meclise girmeyi becerebildi. Bir ara seçiminde ilk muhalefet zaferini Hakim Parti'nin baskısı altında yapılmış ilk genel seçim izlemişti. İkinci bir örnek yerleşmişti. Bu seçim Türk tarihinde sopalı seçim diye bilinir. 37 dipnot Tunay'a, partiler, sayfa 322, karşılaştırma, Kur'an, sayfa 496-497. İttihatçılar nihayet merkezlerini Selanik'ten İstanbul'a naklettiler. Orada itaatkar bir meclis ve uysal bir sultan ile tam ve tartışmasız bir kontrol mevkiinde görünüyorlardı. Fakat güçlükler artıyordu. İtalya'ya karşı savaş kötü gidiyordu ve birçok vilayetlerde, özellikle Selanik'te karışıklıklar vardı. Fırka, eski meclisi feshetmek ve hayasız derecede dürüstlükten uzak bir seçimle bir yenisini kendi adaylarıyla doldurmak suretiyle meclis içi muhalefeti ezmişti. Fırka, meşru muhalefeti meşru olmayan yollarla kaldırmakla kaçınılmaz bir şekilde demokratik veya meclis içi olmayan fakat askeri ve gizli yeni bir muhalefetin kendi mazisinden gelen bir hayaletin ortaya çıkmasına sebep oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti İstanbul'a gitmiş ve müstebit olmuştu. Bu durumda Rumeli'deki genç subaylar yine dağlara çıktılar. Bu kez Arnavut asilerinin desteğine güvenebiliyorlardı. Mayıs-Haziran 1912'de açıkça Rumeli'deki asi subaylarla ilişkili olarak İstanbul'da bir halaskar zabitan grubu kuruldu. 38 dipnot Tunay'a, partiler, sayfa 345'de, Saks, sayfa 590, Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 2, 1-253-58. Amaçları gayrimeşru bir hükümet ve meclisi bertaraf etmek, İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidarını yıkmak, yeni ve serbest seçimler yapmak ve anayasa meşrutiyetine dönmekti. Genç Türk devrindeki bütün muhalefet partileri gibi bu askeri ihtilalci grup da ordunun politikadan çekilmesini istiyordu. Şüphesiz ordu yine ordunun bozduğunu onarmak zorunda kalabilirdi. Ondan sonra hükümetini politikacılara ve memurlara bırakarak imparatorluğu savunma asli görevine dönebilirdi. Grup bu ilkeye bağlı kalarak hiçbir sivili üyeliği almadı ve üyelerinin hiçbir devlet memuriyeti kabul etmesine izin vermedi. 39 dipnot İbit, sayfa 347. Haziran sonunda Arnavutluk'taki durum ciddi endişeler doğurmuş ve Sait Paşa'nın başında bulunduğu iktidarcı hükümet hakkında eleştirici hareket süratle büyümüş bulunuyordu. 14 Temmuz'da Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa istifa etti. Bu fedakarlık eleştirileri yatıştıramadı ve 16 Temmuz'da hükümet mecliste güven oyu almak zorunluluğunu duydu. Sadrazamın ve Dışişleri Bakanı'nın Arnavutluk'taki karışıklıklar hakkında açıklayıcı konuşmalarından sonra sadece 4 muhalife karşı güven oyu aldılar. 40 dipnot İbit, sayfa 348-49. Halaskar zabitan bunun üzerine harekete geçti. Basında yayınlanan bir grup beyannamesi, Şurayı Askeri kanalıyla padişaha gönderilen bir bildiri ve her şeyin üstünde uğursuz bazı askeri hazırlıklar ve hareketler çabuk sonuç doğurdu. 17 Temmuz'da meclisten ezici çoğunlukla güven oyu almasının üstünden 24 saat ya geçmiş ya geçmemiş iken Sait Paşa ve kabinesi çekildi. Birkaç gün sonra padişah Sait Paşa'ya "Size emniyetleri vardır. Niçin istifa ettiniz?" diye sorunca Sait Paşa şu cevabı verdi: Onların bana emniyetleri var ama benim onlara emniyetim yoktu. 41 dipnot. Türk geldi. Sayfa 35. Kabinenin çekildiği gün halaskarlar Bostancı'da bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya halaskarların şartlarını öğrenmek üzere çekilen kabineye dahil 3 paşadan kurulu bir heyette geldi. Bu şartlar basitti. Nazım Paşa Harbiye Nazırı olacak, Kamil Paşa da kabineye girecekti. Sadrazamın seçimi padişaha bırakılmıştı. Tevfik Paşa'nın kısa bir geçici hükümetinden sonra yeni kabine 21 Temmuz 1912'de kuruldu. Sadrazam, bilgin ve asker Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi. 1839-1918, 42 dipnot. Bakınız İnal, Sadrazamlar, sayfa 1803-1868. Nazım Paşa ve Kamil Paşa sırasıyla Harbiye Nazırı ve Devlet Şurası Başkanı oldular. Sonunda Kamil Paşa tekrar sadarete geldi. Türkler arasında büyük kabine diye bilinen 43 dipnot. Sadrazamın oğlu Mahmut Muhtar Paşa'nın Bahriye Nazırı olarak kabinede bulunması dolayısıyla Baba Oğul Kabinesi de denir. Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 4-4 sayfa 219D, Danişment 4-388, Saks sayfa 591. Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin kurulmasıyla muhalefetin ilk ve temel isteği İttihat ve Terakki'nin iktidardan uzaklaştırılması karşılanmış oldu. Sıkı yönetim kaldırıldı ve hemen ertesi gün 5 Ağustos'ta İttihatçıların hakim olduğu meclis feshedildi. Hizmet başındaki bütün subaylar politikaya karışmayacaklarına dair yemin ettirildi ve kendilerinden aynı mealde bir senet de alındı. Hafi ve Celi hiçbir cemiyeti siyasiyeye dahil olmayacağıma ve devletin umuru dahiliye ve hariciyesine hiçbir suretle katiyen müdahale etmeyeceğimi Cenab-ı Hakk'a kasem ve namusumla temin ederim. 44 dipnot. Tuna'ya, Partiler, sayfa 350, No 30. 2 Ekim 1912'de yeni bir darbe, Balkan müttefiklerinin ultimatomu geldiği zaman hükümet zaten tamamen İtalyan savaşıyla meşgul bulunuyordu. 17 Ekim'de İtalya ile acele barış imzalandı. Ertesi gün Balkan Savaşı başladı. Halaskar zabitan şimdi tamamen savaşmakla meşguldü. İktidardan uzaklaştırılmış fakat hiç yıkılmamış olan İttihat ve Terakki de iktidara dönmeye hazırlanıyordu. Ümitsiz bir durumla uğraşan Kamil Paşa kabinesi birçoklarına zayıf ve yeteneksiz görünüyordu. Balkan orduları İstanbul duvarlarına yaklaşınca İttihat ve Terakki de planlarını tamamladı. 23 Ocak 1913 günü kabinenin Edirne'nin Bulgarlara verilmesi teklifini düşünmekte olduğunun görünüşe göre yanlış zannedildiği bir zamanda İttihatçılar Babali'ye baskın yaptılar. Başlarında Enver Bey'in bulunduğu küçük bir subaylar grubu zorla kabine odasına girdiler ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vurdular. Onların silahlarının tehdidi altında yaşlı Kamil Paşa hemen istifasını yazdı ve Enver Bey bunu muzaffer bir edayla saraya götürerek padişaha sundu. 45 dipnot. Hükümet darbesi hakkında bakınız Saks, sayfa 591. Kur'an, sayfa 519D. Danişment 4-398. Burada olayların farklı hikayeleri tartışılmıştır. Y.H. Bayur, Türk İnkılap Tarihi 2-4, sayfa 271D. İnal, sayfa 1411D ve 1874D. H.K. Bayur, Kamil Paşa, sayfa 386D. Çağdaş Açıklamalar, Türk Geldi, sayfa 77D. Cemalüddin Efendi, 1891-1908, 1908-1909, 1912-1913'te Şeyhülislam idi. Hükümet darbesinden sonra görevinden atıldı ve hatıralarını yazdığı Mısır'a gitti. Hatırat-ı Siyasiye, 1336-1917, sayfa 52'de. Pierce, 40 Years, sayfa 331. Cemal Paşa, Memories, sayfa 1'de. İttihat ve Terakki Fırkası, ordu, polis ve devlet dairelerinde hazırlıklarını yapmıştı. Şimdi tekrar sağlam bir şekilde iktidara geldiler ve Mahmut Şevket Paşa'nın sadarete getirilmesini sağladılar. Mahmut Şevket Paşa'nın 11 Haziran 1913'te öldürülmesi, onlara son hürriyet ve demokrasi kırıntılarını da ortadan kaldırmak bahanesini verdi. O tarihten 1918'e kadar Türkiye, 3 adamın egemenliğinde, Enver, Talat ve Cemal Paşalar, fiili bir askeri diktatörlükle yönetildi. Mahmut Şevket Paşa'nın yerine geçen sadrazam, Mısır Hidiv Hanedanı'na mensup ve İslamlığın canlandırılmasını savunan birçok eserlerin yazarı Mehmet Said Halim Paşa idi. 1863-1921. Fakat o iddiaçı liderlerin bir esiriydi. Sonunda Şubat 1917'de sadrazamlığı Talat'a, ülkenin kontrolünde açıkça Triumvira'ya bırakarak ayan üyeliğine çekildi. 46 dipnot. Mehmet Said Halim Paşa hakkında bakınız İnal, Sadrazamlar. Bu isim üzerindeki bölüm, Said Halim'in Fransızca yazılmış bazı eserleri, şair Mehmet Akif tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Yazılarından bir grubu, Buhranlarımız adıyla yeniden basılmıştır. Hicri 1330. Enver Paşa, 1881'de İstanbul'da doğdu. 47 dipnot. Genç Türk triyonvirası içinde yalnız Enver Paşa hiçbir yazılı hatırat bırakmamıştır. Onun hakkında El 2'de Enver Paşa maddesi altında D.A. Rustov tarafından önemli bir yazı yazılmıştır. Babası, dostları veya düşmanları tarafından demiryolu memuru veya hamal olarak farklı nitelendirilmiştir. İstanbul'da Harbiye'yi bitirdikten sonra çok geçmeden genç Türklere katıldı ve 1908 devrimindeki rolüyle önce Hürriyet Kahramanı ününü kazandı. Berlin'de askeri ataşe ve çok popüler bir kıta subayı olarak hizmet gördükten sonra İstanbul'a döndü ve Babali baskınına önderlik etti. 1913'te Harbiye Nazırı ve Paşa oldu. 1914'te bir Osmanlı prensesiyle evlenerek damat unvanını bile aldı. 1872'de İstanbul'da bir asker ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen Cemal Paşa, Ateşli, 48 dipnot. Cemal Paşa'nın hatıraları, Türkçe Hatırat, 1913-22, 1922, Almanca, Fransızca ve İngilizce, Ahmet Cemal Paşa, Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919, 1921. Türkçesi Cemal Paşa, Hatıralar ve Vesikalar, 1933 ile karşılaştır. Olarak basılmıştır. Modern ve notlu bir çevirisi Behçet Cemal tarafından yayınlanmıştır. Hatıralar 1959. Bakınız El 2'de Cemal Paşa, D.A. Rustov tarafından. Ateşli, pervasız ve ihtiraslı Enver'den pek farklı tabiatta bir adamdı. O da harbiye mezunuydu ve genç Türklerin ilk üyelerindendi. Ocak 1913 hükümet darbesinden sonra İstanbul muhafızı oldu. Polis kuvvetlerinin örgütlendirilmesinde ve onların faaliyetini rejimin koruması için yönetmekte büyük maharet gösterdi. Sonra Bahriye Nazırı ve Suriye Ordu Komutanı oldu. Askeri işlerde yüksek bir mesleki yetenek, şahsi otorite ve sorumluluk sahibi, hizmet ettiği dava için zorunlu olduğuna hükmettiği zaman, soğukkanlı, fanatik derecede insafsız bir adam olarak tanınmıştı. Triumvira'nın üçüncüsü ve hepsinin çok ötesinde daha yetenekli olan Talat Paşa, 49 dipnot. Talat Paşa'nın hatıraları, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yayınlanmıştır. Talat Paşa'nın hatıraları 1946. Sadarete ulaşmış olduğundan İnal tarafından bir biyografiye yetenekli görülmüştür. Sadrazamlar sayfa 1933-72. 1874'te Edirne'de yoksul bir evde doğdu. Mahalli okullara devam ettikten sonra Edirne Telgrafhanesi'ne memur olarak girdi ve zamanla Selanik'te Posta ve Telgraf Müdürlüğü başkatipliğine yükseldi. Oradaki mevkii ona Genç Türk davasına büyük hizmet görmek imkanını verdi. Devrimden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti meclislerinde çabuk yükseldi ve bir süre Dahiliye Nazırlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 1917'de sadrazam oldu. süratli ve nüfuz edici bir zeka sahibi, gerektiği zaman şiddetli fakat hiçbir zaman fanatik ve kindar olmayan bir adamdı. Çağdaş bir Avrupalı gözlemciye göre Türk devriminin Danton'u idi. 50 dipnot. G. Ostrup, Det Nye Turkey, 1931, sayfa 77-78. Bu üç adamın yönetimi altında devlet gücünün mekanizmasının vidaları gittikçe sıkıştırıldı. Muhalefet partileri yıkıldı, liderleri sürüldü veya zararsızlaştırıldı ve bazen bir terör idaresi oranlarına yaklaşan insafsız bir baskı uygulandı. Bunların idaresi ancak 1918'de Türkiye'nin yenilgisiyle İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendini dağıtıp liderlerinin dışarıya kaçtığı ve itilafçı temsilcilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışına başkanlık etmek imtiyazı için çekişmek üzere sürgün, saklanma ve inzivadan çıkıp ortaya atıldıkları zaman sona erdi. Genç Türklerin başarıları. 1908'den 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun nihai yenilgisine kadar İttihatçılar, kısa fasılalar müstesna, hakim siyasal grup idiler. Çoğu zaman ismen hükümet liderliğini Sait Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa gibi ortanca kuşaktan bir simaya bırakmayı tercih ettilerse de, ülkenin gerçek efendileri yaşlı Türkler değil, genç Türklerdi. 51 dipnot. Y.H. Bayur, Bel, No 90, 1959, 272. İttihatçılar tamamen sebepsiz de olmaksızın tarih tarafından haşin bir şekilde yargılanmışlardır. Birçok şeylerden dolayı kınanmışlardır. Zor, baskı ve dehşetle kamu hayatının vahşileştirilmesi, ordunun politikaya sokularak askerileşmiş hükümet ve siyasileşmiş kumanda gibi ikiz musibete yol açılması, İçeride ve dışarıda doğrudan doğruya imparatorluğun yıkılışına yol açan politikalar güdülmesi gibi. 1908'den 1918'e kadar olan yılların sicili ilk bakışta cidden karadır. Devrimin yüksek ümitleri çabucak suya düşmüş ve meşruti hükümetin düzenli ilerlemesi, tertip ve karşı tertip, baskı ve fesat, tiranlık, sindirme ve yenilginin perişan silsilesi içinde sona ermiştir. Yine de hikayenin, genç Türk dramının alarm zilleri ve perde araları arasında çok kez gözden kaybedilen diğer bir teması vardır. Bütün genç Türk hizip ve komitelerinin nihai ve en büyük endişesi, o vakte kadar açık bir tehlike içinde olan imparatorluğun bekasıydı. Kendilerinden önceki reformcular ve devrimciler gibi kendilerini iç yıkılmadan ve yabancı saldırıdan korumak için Osmanlı devlet ve toplumunda bazı köklü ıslahata ihtiyaç bulunduğuna inanıyorlardı. Bu yılların bütün hararetli mücadeleleri arasında fırka ve hükümet, bu sorunların bazılarına dikkatleri çevirmek ve bunları teşri ve idari faaliyetle çözmek zamanını buldu. Gerçi çalışmaları çok kez yanlış kavranmış, olaylar tarafından boşa çıkarılmış ve eksik idi. Yine de birçok bakımlardan kendileri sahneden çekildikten sonra ortaya çıkacak yeni Türkiye'ye yol hazırladılar. İvedilikle üzerine eğilinmesi gereken bir konu taşra idaresi ve mahalli idareydi. Vilayetlerde eski güçlüklere yenileri eklenmişti ve reform kanunları durumu düzeltmekten çok daha da ağırlaştırmıştı. Yeni bir vilayet ve belediye idaresi sistemi o zaman hazırlanıp yürürlüğe kondu. Bu sistem sadece ufak değişikliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin il idaresinin ve mahalli idaresinin kanuni ve idari çerçevesini sağladı. Genç Türkler İstanbul'da da önemli ve sürekli değişiklikler yaptılar. Yeni bir belediye örgütü imparatorluğun başkentine daha etkin bir yönetim sağladı. Enerjik bir bayındırlık programı kentin güzelliklerini geniş ölçüde arttırdı. Genç Türkler Türkiye'ye demokratik bir idare sağlamakta başarısızlığa uğramış olabilirler. Fakat İstanbul'a lağım kanalları sağladılar. Diğer gelişmeler arasında polis, itfaiye, ulaştırma ve diğer kamu hizmetlerinin örgütlenmesi de vardı. Yüzyıllarca şehrin sokaklarında devriye gezen ünlü köpek sürüleri, belediye encümeninin bir kararıyla toplandı ve yok edilmek üzere susuz bir adaya gönderildi. Onların yerine çöpçüler kondu. 52 dipnot. Nuri, Mecmua Umumi Bel 1-960D. Polis örgütünün kurulduğu yer sadece İstanbul değildi. Abdülhamit zamanında Makedonya'da başlanan yeni stil jandarma örgütü o zaman imparatorluğun diğer birçok bölümlerine de uzatıldı. İzmir ve Beyrut'ta da Selanik'teki gibi yetiştirme okulları açıldı. Şubat 1912 tarihli bir kanunla jandarma, Harbiye Nezaretinden alınıp Dahiliye Nezaretine bağlandı. Ve illerdeki jandarma kuvvetleri valilerin emrine verildi. Osmanlı jandarmasında birçok yabancı, özellikle İngiliz subay ve müfettişleri hizmet etti. 53 dipnot, Pierce, 40 Years, sayfa 318-19, Saks, sayfa 606. Genç Türkler, zamanlarındaki hükümetlerin çoğu gibi ekonomik sorunlara, siyasi ve idari sorunlardan daha az önem verdiler. Bununla beraber bir büyük ekonomik sorunu, toprak sorununu, 54 dipnot. Arazi kanunları hakkında bakınız E-Nord. Die Reform des türkischen Landstrafrechts. 1914. Aşağıda sayfa 42 ve devamına bakınız. Karma sonuçlarla çözmeye uğraştılar. Ve Cumhuriyet devrinde gelişecek olan iktisadi milliyetçilik politikasında ilk adımları attılar. Her iki alanda da büyük bir başarı sağlayamadılar. Toplumsal hayatta daha önceki yüzyılda başlayan batılılaşma hareketi hız kazandı. Zamanı ölçmenin eski yöntemi yerine 24 saatlik Avrupalı gün esas alındı. Giyim ve adetlerdeki batılılaşma dini otoritelerden endişeli bir karşılık getirecek kadar ileri gitti. Nisan 1911'de Şeyhülislam, Müslüman kadınların Avrupalı gibi giyinmemeleri üzerine bir ihtar yayınladı ve aynı yıl kabine alenen oruç yiyenlerin tutuklanmasına ve para cezasına çarptırılmasına yetki veren bir kararname çıkardı. 55 dipnot. Saks, sayfa 589. Fakat bu tedbirler toplumun gittikçe artan modernleşmesini durdurmakta pek az işe yaradı. Önemli bir faktör, genç Türklerin en büyük başarılarını gösterdikleri eğitim idi. Kendilerinden öncekilerin çalışmalarını devam ettirerek, başta yeniden örgütlenmiş İstanbul Darülfünun'unu olmak üzere, yeni bir laik, ilk ve orta dereceli okullar sistemi, öğretmen okulları ve özel kurumlar kurdular. Büyük bir değişiklik de kızlar için eğitim fırsatlarının genişletilmesiydi. Toplumun en üst katlarına mensup kadınlar zaten daima iyi bir özel eğitim imkanına sahip olmuşlardı. Tanzimat reformcuları bunlara birkaç kız okulu, kadın öğretmen okulları ve sanat okulları eklemişti. Genç Türk rejimleri önce orta dereceli okulların sonra da üniversitenin kapılarını kız öğrencilere açtılar ve böylece onların mesleklere ve kamu hayatına girmesine yolu hazırladılar. Savaş yıllarında erkeklerin ordu tarafından çekilmesi, onların hizmetlerine ivedili bir ihtiyaç doğurdu. Ve o zamana kadar sadece hemşirelik, ebelik veya öğretmenlik mesleklerinde çalışabilen Türk kadınları, ondan sonra doktor, memur, hukukçu ve iş adamı olarak ortaya çıktı. Böylece eğitim gören ve memur olarak çalışan kadınlar için eski zamanın erkekten kaçma adeti ve bunu sembolleştiren kıyafetler sinirlendirici ve utanç verici bir anakronizm oldular. Eğitim görmüş kadın sayıca hala azdı. Fakat genç Türkler arasındaki erkeklerin çoğundan sempati ve destek görüyorlardı. Sonuç olarak kadın eğitim ve kurtuluşu davası dikkate değer bir gelişme gösterdi. 1917'de kadın haklarının sağlanması yönünde önemli bir ileri adım teşkil eden yeni bir aile hukuku kararnamesi kabul edildi. Aile ve ahval-i şahsiye işlerine bakan şer'i mahkemeler, Adliye Nazırlığı'nın yetkisi altına, yani dini hiyerarşinin üstünde modern ve laik bir otorite altına konuldu. Bir İslami devlette kadınların başlıca iki yetkisizlik konusunu, çok karılılık ve boşanma, ortadan kaldırmak mümkün olmamakla beraber yeni kararname, boşanma ve tek karılılık hakkı da dahil olmak üzere kadınlara evlenme akdine bazı şartlar koydurmak ve uygulatmak hakkı vermek suretiyle onlar lehinde birçok değişiklikleri içine alıyordu. Muhtemelen bir parlamento çoğunluğunun oyunu hiçbir zaman sağlayamayacak olan bu kararname, olağanüstü bir kararname, kanunu muvaffak şeklinde yürürlüğe kondu ve eğitim görmüş az sayıda kadınlar ondan eylemli olarak yararlandı. 56 dipnot. Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi hakkında bakınız Jacque. Der İslam in der Neuen Türkei. No, sayfa 1. 1951-13. Halide Edip. Turkey Faces West. 1930. Sayfa 130-131. Toplumsal ve kültürel gelişmeler hakkında Genç Türk döneminde Türkiye'yi incelemiş veya gezmiş Avrupalı şarkiyatçıların özellikle şu yazarların eserlerinden değerli görüşler elde edilebilir. M. Hartman, Der Islamische Orient, 3. 1910. G. Schnack, Hurgonje. 1923, özellikle No. 37. Becker, Islam Studien, 2. Özellikle No. 37 ve 38. Entelektüel ve kültürel hareketler. 57 dipnot. Genç Türk dönemindeki ideolojik hareketlerin ve çatışmaların en kapsayıcı ve en aydınlatıcı incelemeleri, Tarık Z. Tunaya'nın Türkiye'nin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri. 1960. İslamcılık Cereyanı 1962 adlı kitapları ve kamu hukuku bakımından batıcılık ve panislamik eğilimler hakkında yaptığı incelemeler. Garpçılık Cereyanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 14 1948 585-630 ve İslamcılık Cereyanı İBİT 19 1954 1-41 ile Y.H. Bayur'un Türk İnkılap Tarihi 2-4 sayfa 1-D adlı eseridir. Tunaya'nın daha kısa ve daha geniş incelemeleri İstanbul Hukuk Fakültesi'nin Profesör Tahir Taner'e armağan ettiği kitaptaki Profesör Tahir Taner'e armağan 1956 Türkiye'nin siyasi gelişme seyri içinde İkinci Jön Türk Hareketi'nin Fikri Esasları adlı yazısında ve Partiler sayfa 167 ve devamında bulunabilir. Diğer Türkçe eserler arasında Peyami Safa'nın Türk İnkılabına Bakışlar 1938 ve ilk eserler arasında Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak 1918 adlı eserine ve sonraki basılarına bakınız. Batı dillerinde kısa bilgiler için bakınız Emin. Press, sayfa 86D. Rossi, Dall'Impero Ottomano. Om, 1943-371D. K.H. Karpat, Turkey's Politics, 1959-19D. Ve R.M.M. 22, 1913D. 3 anonim makale. Doctrines et Programs de Partis Politiques Ottomans, sayfa 151-64. Le Rapport du Mouvement Politiques et du Mouvement Social dans l'Empire Ottoman, sayfa 165-78. Ve Panislamism et le Panturkism, sayfa 179-200. Mil A.M. Goshen'a göre, Cemal ad-Din al-Afgani, Refusion de Materialistes, 1942, sayfa 9. Son makale S.H. Takizade tarafından yazılmıştır. Profesör Tunaya, Berkes, Mardin ve Ülke'nin daha yeni eserleri bibliyografyada gösterilmiştir. Genç Türk döneminin en ilginç ve en önemli yanı belki de entelektüel ve kültürel hayatındadır. Kanunu esasinin ilanı, padişahın sansür damgasının o kadar uzun süre baskı altında tutmuş olduğu geniş bir fikir ve ifade selinin boşalmasına yol açtı. 25 Temmuz 1908 günü ikdam 60 bin, sabah 40 bin nüsa bastı. İkindi üzeri bu nüsalar satış fiyatlarının 40 misli bir fiyatla elden ele dolaştı. 58 dipnot. Emin, Press, sayfa 87. Bütün bir yeni edebi, siyasi ve diğer türden dergiler dizisi yayınlanmaya başladı. Ve büyük genç Türk yayın organlarından bazıları sürgündeki yerlerinden İstanbul'a naklettiler. Uzun süre susturulan veya kısılan sesler gür ve açık bir şekilde çıkmaya başladı. uzun süre kapalı tutulan fikirler girdap gibi basına döküldü. Nisan 1909 askeri ayaklanmasından sonra baskı tedbirleri ve basın kontrolü Türkiye'ye tekrar döndü ise de iddiatçıların şiddet ve zorbalıkları ve savaş yıllarının haşin koşulları bile yeni fikir, ifade ve tartışma akışını hiçbir zaman gerçekten söndüremedi. Bu dönemin literatüründe yabancı öğretiler yine siyasal ve toplumsal eleştirilerin teorik temellerini sağladı. Bu yabancı entelektüel etkilerin ana kaynağı yine Fransa'dır. Fakat 18. yüzyılın aydınlanma felsefesi yerine 19. yüzyılın sosyal bilimi Türk reformcu ve devrimcilerinin düşüncesine hakim oldu. Ortaya çıkan ilk etki Auguste Comte'unkiydi. Onun pozitivist sosyolojisi Ahmet Rıza'ya İttihat ve Terakki'nin ilk yorumlamalarını ilham etti ve Türkiye'de laik radikalizmin daha sonraki gelişmesini derinden etkiledi. Prens Sabahattin kendi rakip okuluna bir felsefe ararken bunu Le Play'in ve özellikle de Molins'in öğretilerinde buldu. Onların fikirleri Sabahattin'in şahsi teşebbüs ve Adem-i Merkeziyet doktrininin temelini teşkil etti. Son olarak Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğinin ilk işlenmiş teorik formüllendirmesini kurduğu fikri çerçeveyi sosyolojide, özellikle Emil Durkheim sosyolojisinde buldu. Bütün bu ekollerin bir ortak özelliği, sosyolojiyi bir tür felsefe ve hatta din olarak ele almak ve ahlaki, toplumsal, siyasal ve hatta dini sorunlar üzerinde sanki vahiy kudretinde bir kaynak olarak görmek eğilimleridir. 8. kaset 2. yüzün sonu.